Ayrım 17. Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 168. Fetvalar Savaşı. Görüldüğü üzere orduların silahlı çatışmasından önce tarafların psikolojik savaşı başlamıştı. Ankara'da mücadeleye başlayan milli kuvvetlerin asıl düşmanı Yunan ordusu değil, işgalcilerin emrine girmiş olan İstanbul hükümetiydi. Bir kaymakam veya valinin tek başına böyle kesin, katı hükümlerle harekete geçerek ulusal iradeye karşı durması mümkün değildir. Bolu mutasarrıfını böyle karşı tavır almaya iten güç belgeden de anlaşılacağı gibi İstanbul yönetimidir. İstanbul'daki işgal güçlerinin emrindeki hükümet, Anadolu'da başlatılan milli mücadeleyi bir dinsizler hareketi, bir isyan olarak görmekte ve böyle göstermektedir. 5 Nisan 1920'de İstanbul'da Padişah Vahdettin'in bir buyruğuyla birlikte yayımlanan fetva, siyasi çıkarın vatan ve din adına nasıl kullanıldığını gayet açık gösterir. Dönemin din otoritesi kabul edilen Şeyhülislam Dürrizade Abdullah tarafından yazılan padişaha ait fetvanın metni şöyledir: "Dünyanın nizamının sebebi olan İslam halifesi, Yüce Tanrı onun hilafetini kıyamet gününe kadar sürdürsün, Hazretlerinin idaresi altında bulunan İslam beldelerinde bazı şerir şahıslar aralarında birleşip ve kendilerine reisler seçerek padişahın sadık tebaasını hileler ve tezvirlerle kandırmaya, yoldan çıkarmaya, padişahın yüksek emirleri olmadan ahaliden asker toplamaya kalkışıp, görünüşte askeri iaşe ve teçhiz bahanesiyle ve gerçekte mal toplama sevdasıyla kutsal şeriata ve padişahın emirlerine aykırı olarak bir takım salma ve vergiler kesip, çeşitli baskı ve işkencelerde halkın mallarını ve eşyalarını yağmalamak ve bu yoldan Tanrı'nın kullarına zulme de gelmeye ve suçlar işlemeye, memleketin bazı köyleri ve bölgelerine hücumla tahrip yerle bir etmek, padişahın sadık tebaalarından nice masum kimseleri katil ve masum kanlarını döktükleri, müminlerin emiri olan padişah emrinde bulunan bazı dini, askeri ve mülki memurları kendi başlarına azil, kendi hempalarını yani yoldaşlarını tayin, hilafet merkeziyle memleketin ulaştırma ve haberleşme yollarını kesmek, devletçe gönderilen emirlerin yapılmasını yasaklamak, hükümet merkezini diğer bölgelerden ayırmak suretiyle halifelik otoritesini kırmak ve zayıflatmak maksadıyla yüksek halifelik makamına ihanet etmek suretiyle imama yani padişaha itaatten dışarı düşmekle devlet-i aliyenin yani Osmanlı Devleti'nin nizam ve düzenlerini, memleketin asayişini bozmak için yalanlar yaymak ile halkı fitneye şevke sebep, fesada gayret etmekte oldukları açıklanmış ve gerçekleşmiş olan adı geçen reisleri ile avaneleri ve onlara bağlı olan kimseler eşkıya mertebesinde bulunup dağılmaları hakkında gönderilmiş bulunan yüksek emirlerden sonra hala inat ve fesatlarında direnirler ise, adı geçen kimselerin kötülüklerinden memleketi temizlemek ve zararlarından halkı kurtarmak vacip olup, fe katilü elleti tebga hatta tefa'a ila emerillah ayeti kerimesi gereğince katillerin ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri meşru ve farz olur mu? Beyan buyrula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Böylece padişahın ülkesinde savaş kudretleri bulunan Müslümanların adil halifemiz ve imamımız Sultan Mehmet Vahdettin Han Hazretlerinin çevresi etrafından toplanıp bunlarla çarpışmak için yapılan davet ve emirlerine koşup adı geçen eşkıyalarla savaşları vacip olur mu? Beyan buyrula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu suretle halife hazretleri tarafından adı geçen eşkıyalarla çarpışmak için tayin olunan askerler çarpışmaktan kaçınır ve firar eylerlerse büyük günaha girip ve asi olup dünyada şiddetle cezaya ve ahirette acıklı azaplara hak kazanmış olurlar mı beyan buyrula? Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu suretle halifenin askerlerinden olup da eşkıyaları katledenler, gazi ve eşkıyalar tarafından katlolunanlar, şehit ve şefaate nail olurlar mı beyan buyrula? Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bu suretle eşkıyalarla muharebe hakkında çıkarılmış olan padişahın emirlerine itaat etmeyenler Müslümanlar asi ve şer'en cezalandırılmaya hak kazanmış olurlar mı? Beyan buyrula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. İstanbul'un ağır fetvasına Ankara'daki ulusal kurtuluşçular aynı yöntemle karşılık verdiler. Başlarında Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Efendi bulunduğu halde toplanan 153 müftü bir fetva hazırlayarak imzaladılar. Anadolu'ya dağıtılan bu fetva şöyledir. Dünyanın nizamının sebebi olan İslam Halifesi Hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan İstanbul, müminlerin emirinin yani padişahın varlığının sebebine aykırı olarak İslamların düşmanları olan düşman devletler tarafından fiilen işgal edilerek İslam askerleri silahlarından uzaklaştırılıp bazıları haksız olarak katıl ve hilafet yerinin korunmasına yarayan bütün istihkamları, kale ve diğer harp vasıtaları zapt edilmiş, resmi işleri görmeye ve İslam askerlerini teçhize memur olan Babı Ali ve Harbiye nezaretine el konularak halifeyi, milletin gerçek menfaatlerini hedef tutan tedbirler almaktan fiilen men ve örfi idare yani sıkı yönetim ilan ve divan-ı harpler yani savaş suçu mahkemeleri kurmak suretiyle İngiliz kanunlarını tatbike, muhakeme etmek ve cezalandırmak suretiyle halifenin yargılama hakkına müdahale ve yine yüksek halifelik makamının maksatlarına aykırı olarak Osmanlı memleketi parçalarından İzmir ve Adana ve Maraş ve Ayıntap ve Urfa bölgelerinde düşmanlar tarafından tecavüz edilerek gayrimüslim tebaa ile birleşip İslamları katliam ve mallarını yağmalamak ve kadınlara tecavüz ve İslam'ın kutsal saydığı hususları tahkir eder yani aşağılar olduklarından açıklandığı ve çiğle hakaret ve esirliğe maruz kalmış bulunan İslam halifesinin kurtarılması için elden gelen gayreti sarf etmek bütün iman sahiplerine farz olur mu? Beyan buyrula. Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olur. Bu suretle meşru haklarını ve halifeliğin gasp edilmiş olan kudretini kurtarmak ve fiilen tecavüze maruz kaldığı zikredilen memleketleri düşmandan temizlemek için mücadele eden ve savaşan İslam halkı şeriatça eşkıya olurlar mı beyan buyrula? Cevabı budur. Gerçeği Tanrı bilir ki olmazlar. Bu suretle düşmanlara karşı açılan savaşta ölenler şehit, hayatta kalanlar gazi olurlar mı beyan buyrula? Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Bu suretle savaşan ve dini vazifesini yerine getiren İslam halkına karşı düşman tarafını tutarak, İslamlar arasında fitne çıkararak silah kullanan Müslümanlar, şeriatça günahların en büyüğünü işlemiş ve fesada yönelmiş olurlar mı? Beyan buyrula. Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Bu suretle düşman devletlerinin zorlamaları ve kandırmalarıyla olaylara ve gerçeklere aykırı olarak çıkarılmış bulunan fetvalar, İslam halkı için şeriatça muteber olurlar mı? Beyan buyrula. Cevabı budur, gerçeği Tanrı bilir ki olmazlar. halkın samimi din inancını saltanatının korunması uğruna kullanan monarşiye, yani tek kişi yönetimine karşı Ankara'nın dini bu biçimde ele almasının ve kitlelere bu kanaldan ulaşmaya çalışmasının ne kadar doğru olduğunu zaman göstermiştir. Çünkü İstanbul yönetimi Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne karşı çok yönlü saldırıya geçmişti. Bu saldırının temelini milli güçlerin dinsizliği, komünistliği, isyankarlığı, halifeyi ve padişahı tanımayan günahkarlar olduğu propagandası oluşturuyordu. Bu propagandalar sonucu padişahın adamları Anadolu'da önemli isyanlar çıkarttılar. Bu isyanların en büyüğünü ve en tehlikelisini düzenleyen Ahmet Anzavur, bir silahlı ulemaya yazdığı mektupta o zamanki durumu ve milli kuvvetleri şöyle değerlendiriyor. Kara Hasan oğlumuza selam eder, gözlerinizden öperim. Millet ve devlet için en mühim vazife inzibat, yani güvenlik düzen olduğu cümlece malumdur. Zira nerede asayiş berkemal olursa İslam adaleti oradadır. Seninle Savaştepe'yi çevirdiğimiz zaman cuma namazı kılmayan Çerkezlerden birçoklarını gördük. Ne halle gezdiğimizi bil. İşte Koca Süleyman mahsulü bugün ayaklanan Müslümanlar, Muhammed fırkasından başka partilerin tümüne lanet ederek, sevgili padişahımızın hilafeti başına toplanarak, ittihatçı ve farmason melunların 10 seneden beri bu muazzam İslam hükümetini çetecilik ve haydutlukla ne hallere getirdiklerini en adil akıl sahibi anlar ve bunlara lanet eder. Cümlenizi eşkıya diyerek ne şiddetli hallere koydular. Hakkınızda kullandıkları kuvveti unutma. Şehir evlatları, kadınları, ot toprak yedikleri vakit, açlıkla şehit ettikleri vakit, onların hanesinde hükümet memurları ve şube hainleri helvalar, kuzu ziyafetleri ve ahali 300 kuruşa bir arşın basma aldıkları vakit, kendilerinin evinde Musevi, Nesim vesairenin rüşvet olarak aldıkları kumaşlar denkleri haneleri içinde oğlum. Bunları Cenab-ı Hakk'a hesap verecek olan 5 vakit namazı kılanların muhakemesiyle hüküm vermek isterim. Bunun için o koca Rahman'a secde etmeyen Supi ve Kara İbrahim ve John Mehmetlerin vesairenin bozuk fikirlerine kapılmayarak bu katil, hain güruhundan hükümette vesair mahalde bulduklarına aman verme, malları size helaldir. Müftiye müracaat et, doğru fetvasını al. Bunlardan daha sert Müslümanlar için bir fert yar olmamıştır. Rica ederim Müslümanların kıblegahı olan kutsal Kabe'den, koruyucumuz Padişah Hazretlerinin yanından ve din kutsallarından bizi mahrum eden Çanakkale Boğazı'nda milletin İslam evlatlarına denize dökeni ve Kafkas dağlarında, Arabistan çöllerinde, Acemistan'da ve Yanya ve Romanya dağlarında helak eden ve bugün İstanbul'da 100 bin İslam kadınlarını ve kızlarını vesika verip fahişe eden bu onlar farmason değildir de kimdir? Allah ve Resulullah aşkına, Müslüman ve Muhammed dininden kardeşlerimiz, Muhammed'in kutsal partisinden, fırkadan başka bir fırka bizim için asla uygun olamaz. Bu melunlardan bu İslam ülkesi halifesinin başına toplanarak bunları def edelim. Adil olan şeriatımızın kurallarına göre kul ve hükümet sahibi olalım. İşte bunlar olmak için senin 5 vakit namaz kılan silahşör büyük Türklerin ve Müslümanların gayretlerine ihtiyaç vardır. Bu hainlerin 40 günden beri benim ve arkadaşların Müslümanların mahvına tam 2 kol ordunun topları ve mitralyözleri 44 saat şiddetli muharebe ettikleri 2 şehit ve 2 yaralıdır. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve koruyucumuz padişahımızın lütfu ve keremi ve bayrağın duasıyla kendileri bozguna uğrayıp 700'ü geçen sayıda asker de ellerinden alınıp memleketlerine gönderilmiştir. Oralarda da bu melunların cebren topladıkları masum askercikleri toplayarak memleketlerine gönderiniz. Hükümette bu melunlardan bırakmayın. Hele jandarma zabitlerinden kuyruğu kesik namzetler denilen kazları hemen gebertiniz. Bu yoldaki Müslümanların ittifak ettiklerine dair hilafete telgraf yazdır. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Amin. bi hürmeti seyyidül mürselim. Bunun aksini zinhar işleme oğlum, sonra milletin huzurunda hesap vereceksin. 30 Teşri Nisani 1919, İzmit Mutasarrıfı Sabıkı ve Muhammedi Fırkası Kumandanı Ahmet Anzavur. Dipnot Atatürk, Nutuk, Cilt 3, sayfa 1141-1142. Osmanlı yönetimi bölgesel ayaklanmaların yanı sıra Kuvvayi Milliye güçlerini boğmak için Kuvvayi İnzibatiye adlı bir de ordu kurmuştu. 18 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin yönetiminin yayımladığı bir kararnamede Kuvvayi İnzibatiye'nin kuruluş amaçları ve teşkilatlanma biçimi özetle şöyle açıklanıyordu. Devlet kanunlarını tatbik eyleyen, hükümet memurlarını zor kullanarak görevlerini yapmalarına mani olan ve Kuvvayi Milliye namını taşıyan haydutları bastırmak için Kuvvayi İnzibatiye kurulmuştur. Kuvvayi İnzibatiye devletin zabıta kuvvetlerinin yardımcısı olacaktır. Bu teşekkül harbiye ve dahiliye nezaretine bağlı olacaktır. Buraya seçilenler and içeceklerdir. Teşkilat subaylarıyla birlikte 250 mevcutlu bölüklerden teşekkül edecek ve 4 bölük bir tabur, 4 tabur bir alay olacaktır. Subaylar muvazzaf ve emeklilerden ve gönüllü olanlardan tayin edilecektir. Hizmet esnasında mağlul kalacak erlere ve subaylara rütbe ve derecelerine göre ve şehit olanlar ile vefat edeceklere aynı veçhide tazminat verilecektir. Erlere 30 lira maaş verilecektir, teğmenlere 60 liradan başlamak üzere alay komutanlarına 150 lira verilir. Dipnot Rahmi Apak Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar 1919-1921 Cilt 6 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları Ankara 1964 Sayfa 66 Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kumandanları ve bu uğurda savaşan askerleri haydut olarak nitelendiren Osmanlı yönetimi bununla da kalmıyordu. Din adamlarının başı olan Şeyhülislam'dan istediği biçimde karar çıkartan Padişah Vahdettin, askeri mahkeme kurdurtarak 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Paşa, Kara Vasıf Bey, Ali Fuat Paşa, Halide Edip, Adnan Adıvar, Alfred Rüstem Bey gibi liderleri idama mahkum ettirdi. Nemrut Mustafa diye de bilinen Kürt Mustafa Paşa'nın başkanlık ettiği mahkemenin verdiği bu idam kararlarına 25 Mayıs'ta Fevzi Paşa, 6 Haziran'da İsmet İnönü, Bekir Sami Bey, Doktor Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Celalettin Arif Bey, Müftü Mehmet Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay da dahil edildiler. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının boyunlarına halifenin idam fermanını takan karar şudur. Yüce irade Mehmet Vahdettin, Kuvvayi Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesadın ve anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak ve asker almak ve karşı duranlara işkence ve eziyet ve beldeleri yıkmaya cüret etmek suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçi ve kışkırtıcılarından oldukları savıyla sanık olan 3. Ordu Müfettişliğinden azledilmiş ve askerlik mesleğinden çıkarılmış Selanikli Mustafa Kemal Efendi ve 27. Tümen eski komutanı albaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey ve 20. Kolordu eski komutanı Mirliva yani Tuğ General Salacaklı Ali Fuat Cebesoy Paşa ile Ankara eski milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve eski sağlık müdürü İstanbullu Doktor Adnan Beyler ve üniversite batı edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip adı var hanımın ayrıntıları 20 Şaban 330 38 ve 11 Mayıs 336 sayılı yargı tutanağında yazılı olduğu üzere Mülkiye Ceza Yasası'nın 45. maddesinin 1. bölümü aracılığıyla 55. maddesinin 4. bölümü ve 56. maddesine uyularak taşıdıkları askeri ve mülki rütbe ve nişanlar ile her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına ve hala kaçış halinde bulundukları için buna ilişkin yasa hükümleri gereğince mallarına el konulmasına, yönettirilmesine ilişkin İstanbul 1. Sıkı Yönetim Harp Divanı'nın gıyaben, yani kendileri yokken verilen hüküm ve karar ele geçtiklerinde tekrar yargılanmak üzere onaylanmıştır. Bu iradenin yürütülmesine harbiye nazırı memurdur. Sadrazam ve harbiye nazır vekili damat Ferit. Dipnot Çağlar Kırçak, Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, sayfa 137. Belgeler göstermektedir ki İstanbul hükümeti ülkeyi işgal eden emperyalistlerle uyuşmak için her türlü tavizi verirken, düşmanla her türlü imkansızlık içinde çarpışan ulusal güçlere bir numaralı düşman olmuştur. Şeriat diye saltanatın emrine verilen, din gibi var olan yasaları da kendi lehine kullanmaya çalışan Vahdettin yönetimi, bir yandan ülke içinde gerici güçleri isyana sevk ettirmiş, bir yandan da paralı ordu kurdurarak milli güçleri ezmeye çalışmıştır. Önce Kuvvayi İnzibatiye denilen, sonra da Hilafet Ordusu adı verilen paralı askerler İzmit ve çevresini ulusal güçlerden temizleyip İngilizlere devretmek gibi bir görevle yola çıkmışlar. Ama ulusal güçlerin karşısında tutunamayıp bir iki çarpışmadan sonra dağılıp gitmişlerdir. Ulusal güçleri en çok bunaltan durum paralı hilafet ordusunun saldırısı değil, padişaha bağlı olup halifeyi kurtarmak ve dinsizleri Anadolu'dan söküp atmak niyetiyle Ankara hükümetine karşı isyan eden tutucu kesimden gelmiştir. Eline silah alarak din adına kendi dindaşlarına karşı cihat ilan eden bu yobazların saldırısı yüzünden Ankara yönetimi çok güç günler geçirmiştir. Sivas Kongresi'nden sonra başlayıp 1920'nin ortalarına kadar devam eden isyanların etkilerini Atatürk Nutuk'ta şöyle anlattı. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmasti, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Biga ve havalisinde, İzmit Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gere'de, Nallıhan, Beypazarı havalisinde, Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar havalisinde, Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, Erbağ, Çorum havalisinde, Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik havalisinde, Viranşehir havalisinde alevlenen kargaşalık ateşleri bütün memleketi yakıyor. Hıyanet, cehalet, kin ve taassup dumanları bütün vatan semasını koyu karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargahımız ile kent arasında telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan kudurmuşçasına kasıtlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden mühim mıntıkaları da Yunan ordusunun taarruzları ile çiğnenmeye başlandı. Dikkate değerdir ki 8 ay evvel millet heyeti temsiliye etrafında toplanarak damat Ferit hükümetiyle münasebet ve haberleşmelerini kesmişken Ali Galip teşebbüsü gibi münferit vakalardan başka böyle genel ayaklanma olmamıştı. Bu seferki yaygın ve genel ayaklanmalar 8 ay zarfında yurtta çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Damat Ferit'i takip eden hükümetlerle milli şuurun muhafazasına ve kuvvetlendirilmesine yönelik mücadelelerimizin ne kadar haklı sebeplere dayandığı acı bir surette bir daha anlaşılmış oluyordu. Milli mücadeleye kuvvet vermek için cephelerle ve orduyla iştigal etmekte İstanbul'daki hükümetlerin gösterdiği diğer türlü ihmallerin acı neticeleri de ayrıca görülecektir. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri cilt 20, Nutuk 2, Kaynak Yayınları İstanbul 2007, sayfa 29. Mustafa Kemal ve arkadaşları süreç içinde ulusun gerçek düşmanının İstanbul'daki padişahlık yönetiminin ve bu padişaha güç veren halifelik sisteminin olduğunu anlamışlardı. Ankara'da açılan Millet Meclisi başlangıçta halifeye, yani Osmanlı yönetimine bağlıyken, çok kısa zaman sonra padişah ve çevresinin ülkeye ve halka ihanet etmesine tanık olmuştu. Böylece mücadelenin biçimi de değişmişti. Başlangıçta emperyalist devletleri kovmayı hedefleyen ulusal kurtuluş güçleri, zamanla asıl düşmanın padişahlık ile hilafet sistemi olduğunu görmüşler ve bu nedenle asıl kurtuluşun cumhuriyetle sağlanacağını düşünmeye başlamışlardır. Ankara hükümeti asıl mücadeleyi dini kullanarak halkı aldatıp istediği gibi yönlendiren Osmanlı padişahlık sistemine karşı yürütmüştür. Bunun varacağı noktada kaçınılmaz olarak cumhuriyet rejimi olacaktı. Bu rejimin yaşatılabilmesi için de dinin toplum üstündeki denetleyici, bastırıcı özelliğinin denetim altına alınması gerekiyordu. Din siyasal bir kaldıraç gibi kullanılmaktan çıkartılarak doğduğu yere kişilerin vicdanlarına yöneltilmeliydi. Bunun yolu da laik bir devlet düzeni kurmaktan geçmekteydi. İşgalciler topraklarımızdan atılıp padişahlık sistemi kaldırıldıktan sonra sıra din ile devlet ilişkisini yeniden düzenlemeye gelmişti. Mustafa Kemal bunu başarmak için devrimlere başlayacaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 177.